Ayrım 12.
Karanlık bir gün, sanırım 2 gün sonra gittiğimiz cenazesinde hatırlamak istediği şeyin ne olduğunu düşünmüştüm hep. Hala da düşünürüm. Hafızamızın biz yaşlandıkça fazla yük taşımak istemeyen huysuz bir yük hayvanı gibi attığı ağırlıklar en sevmediği yükler midir, en ağırları mı, yoksa en kolay düşenler mi? İstanbul'un en güzel köşelerindeki küçük odalarda tül perdeler arasından süzülen güneş ışığının gövdelerimize nasıl vurduğunu ben unuttum. Gişedeki soluk Rum kızına aşık olarak deliren bilet kara borsacısının hangi sinemanın kapısında çalıştığını unuttum. Gazeteniz için rüyalarınızı yorumlarken benimle aynı rüyaları gören sevgili okuyucularımın adlarını ve onlara mektupla yolladığım esrarı çoktan unuttum. Yıllar sonra köşe yazarımız o kayıp zamana yeniden bakarken, gece yarısı uykusuzluk içinde tutunacak bir dal ararken aklına İstanbul sokaklarında geçirdiği korkunç bir gün geliyor. Bir keresinde bütün gövdemi, bütün ruhumu sonuna kadar kaplayan bir öpüşme isteğine kapılmıştım. Eski sinemaların birinde bir cumartesi öğleden sonra, belki sinemadan da eski bir Amerikan dedektif filmini, Kızıl Fener, seyrederken pek uzun olmayan bir öpüşme sahnesi görmüştüm. Siyah beyaz filmlerdeki öteki öpüşme sahnelerinden farkı olmayan ve bizim sansürcüler tarafından 4 saniyeden fazlası kesilmiş sıradan bir öpüşme sahnesiydi. Ama nasıl oldu bilmiyorum, bir kadınla aynı şekilde dudaklarını onun dudaklarına bastırarak, evet bütün gücümle bastırarak öpüşme isteği öyle bir şekilde yükseldi ki içimde mutsuzluktan tıkanacak gibi oldum. 24 yaşındaydım ama daha kimseyle dudaktan öpüşmemiştim. Hayır, kerhanelerde kadınlarla yatmamış değildim hiç. Ama o kadınlar hiç öpüşmedikleri gibi ben de istemezdim onların dudaklarını öpmeyi. Caddeye çıktığımda film bitmemişti. Şehrin bir yerinde, bir yerde benimle öpüşmek isteyen bir kadın beni bekliyormuş gibi bir sabırsızlık ve telaş vardı üzerimde. Tünele kadar koşturur gibi yürüdüğümü, sonra gerisin geri hızla Galatasaray'a döndüğümü ve umutsuzca, karanlıkta bir şey aranır gibi bir yüzün anısını, bir gülümseyişi, bir kadın hayalini çıkarmaya çalıştığımı hatırlıyorum. Öpüşebileceğim hiçbir tanıdık, hiçbir akraba yoktu. Bir sevgi bulabilme umudu hiç yoktu. Sevgilim olabilecek bir kimseyi tanımıyordum ki hiç. Sanki kalabalık şehir bomboş gibiydi. Ama gene de Taksim'e gelir gelmez bir otobüse binmiş buldum kendimi. Ana tarafımdan uzak bir akraba ailesi, babam bizi terk ettiği yıllarda bize ilgi göstermişti. Benden 2 yaş küçük ve o zamanlar birkaç kere 9 taş oynadığım bir kızları vardı. Bir saat sonra Tafındıkzade'deki evlerine varıp kapılarını çaldığımda öpmeyi hayal ettiğim kızın çoktan evlendiğini hatırladım. Bugün ikisi de rahmetli olan anneyle baba beni içeri buyur ettiler. Biraz şaşırmışlar, yıllar sonra neden geldiğimi anlayamamışlardı. Şundan bundan konuşarak, gazeteci olman bile ilgilerini çekmiyordu, dedikoduculuk gibi aşağılık bir meslekti bu onlar için. Radyodaki futbol maçını dinleyerek çay içtik, simit yedik. Akşam yemeğine de kalmamı bekliyorlardı, iyi niyetli ama birden bir şeyler mırıldanarak kendimi dışarı attım. Dışarı çıktığımda soğuk havayı hissettiğimde öpüşme isteği bütün şiddetiyle içimde alev alev yanıyordu hala. Sanki tenim buz gibi ama etim ve kanım alevler içinde olduğu için derin, dayanılmaz bir huzursuzluk duyuyordum. Eminönü'nden vapura binip Kadıköy'e geçtim. Mahallesindeki öpüşken bir kızın, yani evlenmeden önce öpüşen bir kızın, maceralarını anlatan bir lise arkadaşım vardı. Fenerbahçe'ye onun evine yürürken o kız olmasa bile arkadaşım onun gibi başkalarını bilir diye düşünüyordum. Arkadaşımın bir zamanlar oturduğu yerde karanlık ahşap konaklar ve serve ağaçlarının çevresinde dört döndüm. Ama evini bulamadım. Bugün çoktan hepsi yıkılmış o ahşap yapılar arasında yürürken bazı aydınlık pencerelere bakıyor ve evlenmeden önce öpüşen kızın orada oturduğunu hayal ediyordum. İşte benimle öpüşecek kız orada diye düşünüyordum bir pencereye bakarak. Aramızda çok bir uzaklık yoktu. Bir bahçe duvarı, kapı, ahşap merdivenler ama ulaşamıyordum ona, öpüşemiyordum. Herkesin bildiği o esrarlı, tuhaf, inanılmaz ve rüya kadar yabancı ve sihirli şey, o korkutucu ve çekici şey, o an ne kadar yakın ve ne kadar da uzaktı. Yeniden Avrupa yakasına dönerken vapurda gördüğüm kadınlardan birini zorla ya da bir an bir yanlışlık olmuş gibi yaparak öpsem ne olur diye düşündüğümü hatırlıyorum. Ama ince eleyip sık dokuyacak gibi olmadığım halde çevremde öyle bir yüz göremiyordum. Hayatımın başka dönemlerinde de İstanbul kalabalıkları içerisinde soluk alıp verirken umutsuzluk ve acıyla şehrin boş, bomboş olduğu duygusuna kapıldığım zamanlar olmuştur. Ama hiçbir zaman bu duyguyu o günkü gibi şiddetli hissetmemiştim. Üzeri nemle kaplı kaldırımlarda uzun uzun yürüdüm. Bu boş, bomboş şehri istediğimi elde etmek için başka bir zaman şan ve şöhretle gelecektim elbette. O anda ise köşe yazarınızın annesiyle oturduğu evine gidip zavallı Rastik Nak'ı Türkçe çevirisinden anlatan Balzac'tan başka hiçbir tesellisi yoktu. Ama kitapları o zamanlar kendi keyfim için değil, tam bir Türk gibi ileride bana yararı olacak şeyler diye görev duygusuyla okurdum. İleride yararı olacak şey ise şimdi hiç mi hiç kurtarmaz. Böylece odama kapandıktan az sonra sabırsızlık içinde dışarı çıktım. Banyonun aynasına baktığımı, insanın hiç olmazsa kendisini öpebileceğini düşündüğümü, aynaya bakarken filmdeki oyuncuları gözümün önüne getirdiğimi hatırlıyorum. Zaten o oyuncuların dudakları hiç gitmiyorlardı gözümün önünden. Ama kendimi bile değil, en fazla aynayı öpecektim, dışarı çıktım. Annem masaya oturmuş, kim bilir hangi uzak akrabanın zengin akrabasından aldığı patronlar ve şifon kumaş kesikleri arasında bir düğün için gece elbisesi yetiştiriyordu. Ona bir şeyler anlatmaya başladım. İleride yapacağım şeyleri, başarılarımı, hayallerimi, çağrıştıran hikayeler ve hayaller olmalıydı bunlar. Ama annem kendini vererek beni dinlemiyordu. Anladım ki ne anlatırsam anlatayım önemli değildi. Önemli olan bir cumartesi akşamı evde annemle oturup yarenlik etmemdi. Bir öfke duymaya başladım. Saçları o akşam nedense bakımlı ve taralıydı. Dudaklarına belli belirsiz bir boya sürmüştü. Kiremit kırmızısı rengin hala hatırladığım bir dudak boyası, annemin dudaklarına sık sık benimkine benzetilen ağzına bakarken kala kalmışım. "Tuhaf tuhaf, ne bakıyorsun öyle bana?" dedi korkuyla. Uzun bir sessizlik oldu. Anneme doğru yürüdüm. Ama iki adım sonra da durdum. Bacaklarım titriyordu. Daha fazla yaklaşmadan bütün gücümle bağırmaya başlamışım. Ne söylediğimi açık seçik hatırlayamıyorum şimdi. Ama hemen aramızda sık sık çıkan o korkunç kavgalardan biri başlamıştı. Komşular bizi dinliyor korkusu bir anda ikimizin de yüreğinden çıkmıştı. İnsanın karşısındakine her şeyi söyleyiverdiği o öfke ve özgürlük anlarından biriydi. Böyle durumlarda bir fincan kırılır ya da soba devrilecekmiş gibi olur. Zorlukla kendimi evden dışarı attığımda şifon kumaşların, makaraların ve ithal toplu iğnelerin, ilk Türk toplu iğnesi 1976'da Atlı firmasınca üretilmiştir, arasında annem ağlıyordu. Gece yarısına kadar şehrin sokaklarında dolaştım durdum. Süleymaniye Camii'nin avlusuna girdim, Atatürk Köprüsü'nden geçtim, Beyoğlu'na çıktım. Sanki ben ben değildim, sanki bir çeşit öfke ve intikam ruhu beni izliyordu. Sanki olmam gereken kişi peşimdeydi. Beyoğlu'nda bir muhallebiciye oturmuştum. Sırf kalabalık içerisinde olmak için. Ama cumartesi akşamının o sonsuzluk saatini doldurmaya çalışan benim gibi biriyle göz göze gelirim diye kimseye de bakmıyordum. Benim gibi olanlar birbirlerini hemen tanır ve küçümserler çünkü. Az sonra bir karı koca bana yaklaştılar. Adam bir şeyler anlatmaya başladı. Anılarımın arasındaki bu beyaz saçlı hayalet kimdi? Evini Fenerbahçe'de bir türlü bulamadığım eski arkadaşmış. Evlenmiş, devlet demir yollarında çalışıyormuş. Saçları şimdiden beyazlamış. O yılları da çok iyi hatırlıyormuş. Yıllar sonra rastladığınız eski bir arkadaşınız, yanındaki karısı ya da ahbabına, kendi geçmişini ilginç gösterebilmek için sizi çok ilginç buluyormuş. Ortak ne anılarınız, ne sırlarınız varmış gibi yaparak sizi şaşırtır ya, o da öyle yaptı bana. Ama ben şaşırmadım. Yalnızca hayali anıları daha da ilginç kılan o role, benim onun geçmişte bıraktığı sefil ve acıklı hayatı hala devam ettiğim oyununa girmedim. Şekersiz su muhallebimi kaşıklarken çoktan evlendiğimi, çok iyi para kazandığımı, senin beni evde beklediğini, şavrolet arabamı Taksim'e bırakıp senin nazın üzerine buraya sana tavuk göğsü almaya geldiğimi, Nişantaşı'nda oturduğumuzu onları arabamla yolum üzerindeki bir yere bırakabileceğimi itiraf ettim. Teşekkür etti. Hala Fenerbahçe'de oturuyormuş çünkü. Meraklı olduğu için önce çekine çekine, sonra senin iyi bir aileden olduğunu öğrenince de iyi ailelere olan yakınlığını karısına kanıtlamak için soruşturdu. Fırsatı kaçırmadım ve seni hatırlaması gerektiğini söyledim. Memnuniyetle hatırladı. Sana derin saygılarını yolladı. Elimde tavuk göğsü paketi muhallebiciden çıkarken önce onu, sonra filmlerden öğrenilmiş kibar batılı havasıyla karısını da öptüm. Ne tuhaf okurlarsınız siz. Ne tuhaf ülke burası. 13. Bölüm. Bak kim geldi. Çok eskiden rastlaşacaktık. Türkan Şoray. Rüyanın eski kocasının evinden çıktıktan sonra indiği ana caddede Galip kendini alacak hiçbir araç bulamadı. Arada bir durdurulmaz bir kararlılıkla geçen şehirler arası otobüsleri hızlarını bile kesmiyorlardı. Bakırköy tren istasyonuna kadar yürümeye karar verdi. Bakkalların vitrin niyetine kullandıkları o döküntü buzdolaplarını hatırlatan tren istasyonuna varana kadar kara bata çıka yürürken sayısız kereler hayalinde rüya ile buluşmuş, her zamanki günlük hayatlarına dönmüşler, rüyanın çok basit ve anlaşılır olduğu anlaşılan terk nedeni neredeyse unutulmuş ama hayallerinde yeniden başlayan günlük hayatta eski kocasıyla karşılaşmasını rüyaya anlatamamıştı bir türlü. Yarım saat sonra kalkan trende bir ihtiyar, Galip'e 40 yıl önce gene aynı soğukluktaki bir kış gecesi yaşadığı bir hikayeyi anlattı. Savaşın bize de bulaşmasını bekledikleri yokluk yıllarında, Trakya'da bir köyde bölüğüyle zor bir kış geçirmişti ihtiyar. Bir sabah gizli bir emir alınca, bütün bölük atlarına binip köyden ayrılmışlar. Bütün bir gün süren uzun bir yolculuktan sonra İstanbul'a yaklaşmışlar ama şehre girmemişlerdi. Haliç tepelerinde geceyi beklemişlerdi önce. Şehirde hayat iyice durunca karanlık sokaklara inmişler, karartılmış lambaların soluk ışığı altında buzlu parke taşlarının üzerinde atlarını sessizce sürüp Sütlüce'deki salhaneye hayvanları teslim etmişlerdi. İhtiyarın anlattığı kanlı kesim sahnelerini, atların bir bir devrilişini, yayları dışarı fırlamış koltuk gibi iç organları dışarı sarkan, bağırsakları kanlı taşlara yayılıveren hayvanların şaşkınlığını, kasapların öfkesini, sırasını bekleyen atların yüzündeki hüzünlü bakışla, adi adımla şehirden suçlu gibi çıkan askerlerin yüzlerindeki ifadenin nasıl birbirine benzediğini dinlerken Galip, trenin gürültüsü içerisinde kelimeleri, heceleri zorlukla seçiyordu. Sirkeci'de istasyonun önünde hiçbir araç yoktu. Galip bir an hana yürüyüp geceyi yazıhanesinde geçirmeyi düşündü. Ama U dönüşü yapan bir taksinin kendisini almak için duracağını sezdi. Ama araba kaldırma çok daha önce yanaşınca siyah beyaz filmlerden çıkma, eli çantalı, siyah beyaz bir adam kapısını açıp içeri girdi. Yolcusunu aldıktan sonra şoför Galip'in önünde de durdu. Beyefendi ile birlikte onu Galatasaray'a bırakabileceğini söyledi. Galip taksiye bindi. Galatasaray'da taksiden indiğinde siyah beyaz filmlerden çıkma adamla hiçbir şey konuşmadığı için pişmandı. Karaköy Köprüsü'ne bağlı ve lambaları yanan boş boğaz vapurlarına bakarken Galip adama şöyle diyebileceğini düşünmüştü. Beyefendi, bir keresinde yıllar önce gene böyle karlı bir gecede sanki anlatmaya başlasaydı başladığı rahatlıkla hikayesinin sonunu getirebilir, adam da onu beklediği ilgiyle dinleyebilirdi. Atlas sinemasının az ilerisindeki bir kadın ayakkabıcısının vitrinine, rüyanın ayakları 37 numaradır, bakarken küçük ince bir adam Galip'e yaklaştı. Elinde kapı kapı dolaşan hava gazı tahsildarlarının taşıdığı deri taklidi plastik çantalardan vardı. Yıldızları sever misin diye sordu. Ceketini boynuna kadar düğmeleyerek palto niyetine giymişti. Galip bulutsuz gecelerde Taksim Meydanı'na teleskopunu kurup meraklılara 100 liraya yıldızları seyrettiren adamın bir meslektaşına rastladığını düşünüyordu ki adam çantasından bir albüm çıkardı. Galip adamın kendi eliyle çevirdiği sayfalarda bazı ünlü film yıldızlarımızın iyi kağıda basılmış inanılmaz fotoğraflarını gördü. Hayır tabii, fotoğraflar ünlü yıldızların değil, onların kıyafetlerini giyen, takılarını takan ve en önemlisi pozlarını, duruşlarını, sigara içişlerini, dudaklarının yuvarlaklığını ya da öpecek gibi ileri uzanışını taklit eden benzerlerinin fotoğraflarıydı. Her yıldızın sayfasına gazete manşetlerinden kesilmiş çarpıcı adıyla, magazin dergilerinden alınmış renkli bir fotoğrafı yapıştırılmış, çevresine yıldızın benzerinin aslına benzemeye çalıştığı çeşitli çekici pozları eklenmişti. Fotoğraflarla ilgilendiğini görünce çantalı ince adam Galip'i Yeni Melek sinemasına çıkan dar ve boş sokağa çekip kendi eliyle karıştırsın diye albümü uzattı. Tavanından ince ipliklerle sarkıtılmış kesik kollar, bacaklar, eldivenler, şemsiyeler, çantalar, çoraplar sergilenen tuhaf bir vitrinin ışığında Galip, dans ederken çingene elbiseleri sonsuza kadar açılan, yorgun yorgun bir sigara yakan Türkan Şoraylar'ı, muz soyan, çapkınca kameraya bakan, pervasız bir kahkaha atan müjdarları, gözümde gözlük, çıkardığı süt yenini diken, bulaşık yıkarken öne eğilen ve sonra dertli mahzun ağlayan Hülya Koç yiğitleri dikkatle inceledi. Aynı dikkatle kendisini inceleyen albüm sahibi, yasak kitap okuyan öğrencisini yakalayan öğretmenin kararlılığıyla albümü birden Galip'in elinden bir hamlede çekip çantasına tıkıştırdı. Götüreyim mi seni onlara? Neredeler? Sen efendi adama benziyorsun, gel bakalım. Ara sokaklardan geçerlerken Galip ısrarlı sorular üzerine bir seçim yapmak için Türkan Şoray'dan hoşlandığını söyledi. Kendisidir dedi çantalı adam sır verir gibi. O da sevinecek, senden çok hoşlanacak. Beyoğlu karakolunun yanında dostlar yazan eski bir taş evin toz ve kumaş kokan ilk katına girdiler. Yarı karanlık odada dikiş makineleri ya da kumaş yoktu. Ama nedense Galip'in içinden dostlar terzihanesi demek geldi. Yüksek ve beyaz bir kapıdan girdikleri ışıl ışıl ikinci oda Galip'e pezevenge para vermesi gerektiğini hatırlattı. Türkan, dedi adam parayı cebine koyarken. Türkan, bak İzzet geldi, seni arıyor. Kağıt oynayan iki kadın gülüşerek dönüp Galip'e baktılar. Eski ve döküntü bir tiyatro sahnesini hatırlatan odada, borusu iyi çekmeyen sobalı mekanlara özgü o uykulu havasızlık, uykulu bir parfüm kokusu ve yorucu bir yerli pop müziğinin gürültüsü vardı. Bir divanda ne bir yıldıza ne de rüyaya benzeyen bir kadın, rüyanın polisiye roman okurken aldığı duruşla bir bacağı divanın arkalığının üstünde uzanmış bir mizah dergisini karıştırıyordu. Müjdar'ın Müjdar olduğu, gömleğinin göğsündeki Müjdar yazısından anlaşılıyordu. Garson kılığında yaşlı bir adam televizyonda İstanbul'un fethinin dünya tarihi içindeki önemini tartışan açık oturumcular karşısında uyuyakalmıştı. Galip saçları permalı ve blucinli genç bir kadını adını unuttuğu bir Amerikan yıldızına benzetebildi. Ama bu benzerliğe niyet edildiğinden emin değildi pek. Öteki kapıdan giren bir adam Müjdar'a yaklaşıp yaşadıkları şeylere gazete manşetlerinde okuyunç inananlar gibi gömlenin üzerindeki yazılı adını ilk hecesini yutarak sarhoş ciddiyetiyle uzun uzun okudu. Leopar elbiseli kadının Türkan Şoray olması gerektiğini Galip kendisine yaklaşmasından ve yürüyüşündeki belli belirsiz bir ahenkten anladı. Belki de en çok o benziyordu aslında. Upuzun sarı saçlarının hepsini sağ omuzunun üstünde toplamıştı. Bir sigara içebilir miyim dedi hoşça gülümseyerek. Dudaklarına filtresiz bir sigara yerleştirdi. Yakar mısınız? Galip çakmağıyla sigarayı yakınca kadının başının çevresinde inanılmaz yoğunlukta bir duman oluştu. Müziğin gürültüsünün işitilmediği o tuhaf sessizlikte sisler içinden beliren bir Azize'nin başı gibi iri kirpikli gözleri ve başı dumanın içinden çıkınca Galip hayatında ilk defa rüyadan başka bir kadınla yatabileceğini düşündü. Kendisine İzzet Bey diyen memur kılıklı bir adama parayı verdi. Yukarı kata dikkatlice döşenmiş bir odaya çıktıkları zaman kadın elindeki bitmemiş sigarayı bir Akbank küllüğüne bastırıp paketinden bir yenisini çıkardı. Bir sigara içebilir miyim dedi aynı ses ve edayla. Sigarayı aynı pozla dudaklarının kenarına yerleştirmiş aynı mağrur bakışla hoşça gülümsüyordu. Yakar mısınız? Başını gene aynı şekilde göğüslerini gösterecek bir biçimde hoş bir hareketle hayali bir çakmağa doğru eğdiğini fark ettiğinde Galip bu sigara yakma jestinin ve kadının sözlerinin Türkan Şoray'ın bir filminden çıktığını, kendisinin de aynı filmdeki baş erkek oyuncu İzzet Günay olması gerektiğini anladı. Sigarayı yakınca kadının başı çevresinde gene aynı inanılmaz yoğunluktaki duman birikti ve iri kirpikli iri kara gözler bu sesin içinde ağır ağır belirdiler. Ancak stüdyoda çıkarılabilecek bu kadar dumanı ağzıyla nasıl çıkarabiliyordu? ''Niye susuyorsun?'' dedi kadın gülümseyerek. ''Susmuyorum'' dedi Galip. ''Anasının gözü gibi gözüküyorsun. Ama saf mısın yoksa?'' dedi kadın yapmacıklı bir merak ve öfkeyle. Aynı cümleyi aynı jestlerle bir daha söyledi. Çıplak omuzlarına kadar sarkan iri küpeleri vardı. Sırtı kalçaya kadar açık leopar elbiseyi, pavyon kadınını oynayan Türkan Şoray'ın 20 yıl önce İzzet Günay ile başrolü paylaştığı vesikalı Yarim filminde giydiğini, yuvarlak komodin aynasının kenarlarına iliştirilmiş lobi fotoğraflarından anladığında, Galip kadının ağzından Türkan Şoray'ın aynı filmde söylediği başka sözleri de işitmişti. Mahzun ve şımarık bir çocuk gibi boynunu bükerek, çenesinin altında birleştirdiği ellerini birden açarak, ''Uyanmaz ki şimdi, içince de canım eğlenmek ister.'' Komşu çocuğu için meraklanan iyi teyze havasıyla, ''İzzet, gel, ben de kal köprü kapanıncaya kadar.'' Birdenbire coşarak, ''Kısmet seninleymiş, bugüneymiş, hanımefendi gibi. Tanıştığımıza memnun oldum, tanıştığımıza memnun oldum, tanıştığımıza memnun oldum.'' Galip kafının yanındaki sandalyeye geçmiş, kadın da filmdeki aslına oldukça benzeyen yuvarlak komodinin taburesine oturmuş, boyalı uzun sarı saçlarını tarıyordu. Aynanın kenarında bu sahnenin de fotoğrafı vardı. Kadının sırtı aslında güzeldi. Bir an aynada gördüğü Galip'e baktı. Çok eskiden rastlaşacaktık. Çok eskiden de rastlaştık dedi Galip, kadının aynadaki yüzüne bakarak. Okuldayken aynı sıralarda oturmazdık. Ama sıcak bahar günlerinde sınıfta uzun tartışmalardan sonra pencere açıldığında hemen arkasındaki kara tahtanın karasından aynalaşan camın içinde yansıyan yüzünü şimdiki gibi seyrederdim. Çok eskiden rastlaşacaktık. Çok eskiden rastlaştık dedi Galip. İlk rastlaştığımızda bacakların o kadar ince, o kadar narin gözükmüştü ki bana onların kırılıvereceğinden korkmuştum. Tenin sanki çocukken daha sertti de büyüdükçe ortaokuldan sonra renklenerek inanılmaz bir incelikle yumuşadı. Evin içinde oynamaktan kudurduğumuz sıcak yaz günlerinde bizi bir plaja götürmüşlerse eğer, dönüş yolunda ellerimizde Tarabya'dan aldığımız dondurmalarla yürürken sivri tırnaklarımızla kollarımıza üzerindeki tuzu kazıyarak harfler yazardık. İnce kollarının üzerindeki küçük tüyleri severdim. Güneş yanığıyla pembeleşen bacaklarını severdim. Başımın üzerindeki raftan bir şey almak için uzandığında yüzüme dökülüveren saçlarını severdim. Çok eskiden rastlaşacaktık. Annenden alıp giydiğin askılı mayonun sırtında bıraktığı askı izlerini, sinirlendiğin zaman saçlarını dalgın dalgın çekiştirmeni, filtresiz sigara içerken ortanca ve baş parmaklarınla dilinin ucundaki tütün parçasını yakalayışını, film seyrederken ağzını açışını, kitap okurken elinin altındaki bir tabakta bulduğun leblebileri ve fındıkları farkında olmadan yiyişini, anahtarlarını kaybedişini, miyopluğunu kabul etmediğin gözlerini kısışını severdim. Gözlerini kısıp uzaktaki bir noktaya bakarken başka bir yere gittiğini, başka bir yer düşündüğünü anlayınca seni endişeyle severdim. Aklının içindekilerin bildiğim kadarını ve daha çok da bilmediğim kadarını korkuyla severdim. Allah'ım. Galip, Türkan Şoray'ın aynadaki yüzünde belli belirsiz bir endişe görerek sustu. Kadın komodinin yanı başındaki yatağa uzandı. Hadi gel, dedi. Hiçbir şey için değmez, hiçbir şey için. Anlıyor musun? Ama Galip kararsızlıkla oturuyordu. Türkan Şoray'ını sevmiyor musun yoksa, diye ekledi kadın. Galip'in gerçek mi, oyun mu olduğunu tam çıkaramadığı bir kıskançlıkla. Seviyorum. Gözlerimi kırpıştırışımı da severdin değil mi? Severdim. Fıstık gibi maşallah da plaj merdivenlerinden inişimi, vesikalı yarimde sigara yakışımı, bomba gibi kızda ağzıkla sigara içişimi severdin değil mi? Severdim. Hadi canım, gel o zaman. Daha konuşalım. Ne? Galip düşünüyordu. Adın ne senin? Ne iş yaparsın? Avukatım. Bir avukatım vardı, dedi kadın. Bütün paramı aldı. Ama kocamın elinden üstüme yaptığı arabayı alamadı. Araba benimdi. Anladın mı? Benim. Şimdi bir orospunun elinde. İtfaiye kırmızısı renginde 56 şavrulet. Bana arabamı geri getiremiyorsa ben avukattan ne anladım? Kocamın elinden bana arabamı alabilir misin?